Halkla İlişkiler 1. Sınıf Açık Öğretim Yayınları 14. Kaset 1. Yüz Sayfa 477 Ünite 9 Yazışma Biçimleri Ünite ile ilgili bilgi, iş yazışmalarının önemini anlatım özelliklerini ve biçimlerini öğreneceksiniz. İnsanlar gerek günlük yaşamlarında gerekse kurumlarında sürekli bir yazılı iletişim içindedir. Özellikle günlük yaşamımızda bizden uzakta olan insanlarla mektup aracılığıyla iletişim sağlarız. Bu mektuplar özel ve iş mektupları olarak ikiye ayrılır. Özel kişilerle iş kurumları ya da bir iş kurumu ile başka bir iş kurumu arasında işle ilgili olarak yazılan yazılara iş mektubu denir. Özel mektuplar birbirinden uzakta bulunan kişiler arasında duygu, düşünce, dilek ve isteklerin ulaştırılmasında rol oynayan en büyük araçtır. Özel mektupların en önemli özelliği içten ve samimi olmasıdır. Tanımını önceden yaptığımız iş mektupları içerik ve amaçlarına göre gruplandırılabilir. Ticari amaçlı iş mektupları, özel amaçlı iş mektupları, resmi amaçlı iş mektupları. İş yerlerinde ve işe girerken insanların kendileriyle ilgili bilgileri sundukları bir yazı vardır ki buna özgeçmiş denir. Özgeçmiş, işe başvuran kişinin tanınmasında ve özelliklerinin anlatılmasında en çok kullanılan bir yazışma aracıdır. Dilekçe ise bir nevi iş mektubu niteliğindedir. Çünkü bir kişinin özel iş yerlerine ya da kamu kuruluşlarına bilgi almak ve iş takip etmek için yazdığı bir mektuptur. İş yerleri ve kurumlar arasında hızlı haberleşmeyi sağlayan en önemli yazışma aracı ise fax'tır. Fax işi hızlandırmasına rağmen geçerliliği belge kuruma geldikten sonra gerçekleşmektedir. Ünite ile ilgili sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde kullanılan yazı türlerinden biridir? A. Açık oturum, B. Panel, C. Rapor, D. Demeç, E. Forum. Yanıt C. Diğer seçenekler topluluk karşısında yapılan konuşmalardır. 2. Aşağıdakilerden hangisi özel mektup konuları arasında yer almaz? A. Teşekkür, B. Başsağlığı, C. İş isteme, D. Kutlama, E. Özür dileme. Yanıt C. İş isteme, iş mektupları arasında yer alır. 3. Aşağıdakilerden hangisi ticari amaçlı iş mektuplarının yazılış amaçlarından biri değildir? A. Yakınma, B. Çağrıda bulunma, C. Bilgi edinme, D. Ödeme koşullarını belirtme, E. Duyguları belirtme. Yanıt E. Duygular özel mektuplarda belirtilir. 4. Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı iş mektuplarının özelliklerinden biri değildir? A. Yakınlık bildiren bir seslenme ile yazıya başlaması, B. Nazik bir dille yazılması, C. Yakınlık bildiren bir seslenme ile yazıya başlaması, D. İlgi bölümünü içermesi, E. Uygun bir zamanlamayla yazılması. Yanıt D. Yazı bir yazıya karşılık niteliğinde ise ilgi bölümü bulunur. 5. Toplantıya çağrılan toplantıya katılıp katılmayacaklarını bildirmeleri isteniyorsa, çağrı yazısında hangi simgeye yer verilir? A. GCV, B. LCV, C. LBA, D. VCB, E. ACV. Yanıt B. Bir çağrıya katılınmayacaksa LVC telefonuna bu durum bildirilir. 6. Aşağıdakilerden hangisi iş yazışmalarında başvurulan iletişim biçimlerinden biri değildir? A. Özel mektuplar, B. İhbarname, C. Resmi mektuplar, D. Telex, E. Dilekçeler. Yanıt A. Özel mektupların temel niteliği kişiselliktir. Her mektup onu yazan kişinin özelliklerini yansıtır. 7. Dilekçe yazımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Yazı makinesiyle veya okunaklı el yazısıyla yazılır. B. Normal ölçüde çizgisiz beyaz kağıda yazılır. C. Sağ alt köşede dilekçe sahibinin adresi belirtilir. D. Başvurulan kurumun adının her sözcüğü büyük harfle yazılır. E. Gereksiz ayrıntılara yer verilmez. Yanıt C. Dilekçe sahibi adresini sağ alt köşeye değil, sol alt köşeye yazar. 8. Bir çağrı yazısında aşağıdakilerden hangisinin belirtilmesi zorunlu değildir? A. Toplantının türü, B. Tarih, C. Yer, D. Saat, E. Sayı. Yanıt E. Sayı resmi amaçlı iş mektuplarında kullanılır. 9. Aşağıdakilerden hangisi iş mektuplarından biridir? A. Duyuru, B. Davetiye, C. Kutlama telgrafı, D. Özgeçmiş. Yanıt D. İşe başvurmada kendisiyle ilgili bilgileri içeren özgeçmiş, kişiyle ilgili yazılı, somut ilk izlenimleri de oluşturur. Ünite 10, rapor, tutanak, karar. Ünite ile ilgili bilgi, iş yerlerinde başvurulan rapor, tutanak, karar yazılarını hazırlanırken yararlanacak kaynaklar ve bunların özellikleri, yazmada uyulacak ilkeleri tanıyacaksınız. İş yerleri ve kamu kuruluşları arasında iletişimin yazılı araçlarla yapıldığında daha önceleri ünitelerde söz edilmişti. Bunun yanında bir de işin sonuçlanmasından sonra düzenlenen bir takım yazılı belgeler vardır. Bunlardan en önemlisi rapordur. Bir işin incelenmesi sonucunda bilgi vermek amacıyla oluşturulan yazıya rapor adı verilir. Raporlar hazırlanışlarına göre kişisel ve küme raporları diye adlandırılır. Raporlar ayrıca konularına göre de değişik ad alır. Sağlık raporu, gizli raporu, gözlem raporu, denetleme raporu. Rapor hazırlanırken dikkat edilmesi gereken ilkeler vardır. En önemli ilke raporun oluşmasında rol oynayan kaynakların iyi araştırılıp incelenmesidir. Raporun konusuyla ilgili bilgilere şu kaynaklar aracılığıyla ulaşabiliriz. Yazılı kaynaklar, sözlü kaynaklar ve gözlemler. Raporlar oluşturulmaları sırasında değişik bölümlerden meydana gelir. Bunlar şunlardır. Asıl metin, ön bölüm, arka bölüm. Bir toplantı sırasında söylenenleri ya da herhangi bir durumu bildirip ilgililer tarafından imzalanan yazıya tutanak denir. Konuşmalar ve görülen olaylar aynen yazıya aktarılır. Herhangi bir konuda insanların görüşüp konuştuktan sonra vardıkları sonucu yazıya aktarmalarına ise karar adı verilir. Tüzel kuruluşlarda ve kamu kurumlarında kararlar karar defterine yazılır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi rapor yazmanın en önemli ilkesidir? A. Tarafsızlık, B. inandırıcılık, C. Açıklık, D. Uygun konu seçimi, E. Kaynak kullanımı. Yanıt A. Tarafsızlık ilkesi korunmalı, kişisel duygu ve görüşlere yer verilmemeli, ön yargılardan kaçınılmalıdır. 2. Bir toplantıda söylenen sözleri herhangi bir olayı ya da durumu bildiren, ilgililer tarafından imzalanan yazıya ne ad verilir? A. Karar, B. Rapor, C. Tutanak, D. Dilekçe, E. Tüzük. Yanıt C. Tutanak da bir çeşit rapordur. Aralarındaki en belirgin ayrım, raporun bir araştırma sonucu yazılması, tutanağın ise yapılan konuşmaları ya da görülen olayı aynen yazıya aktarmasıdır. 3. Gerçekleştirilmesi tasarlanan herhangi bir işin, gerçekleşebilme koşullarıyla ilgili olarak hazırlanan ön rapora ne ad verilir? A. Gözlem raporu, B. Denetleme raporu, C. Bilimsel araştırma, D. Olabilirlik raporu, E. Küme raporu. Yanıt D. İleride zorluklarla karşılaşmamak ve doğru tespitleri yapmak için bir işe başlanmadan önce o işle ilgili bir rapor hazırlanır. 4. Aşağıdakilerden hangisi raporun ön bölümünde yer alan bilgilerden biri değildir? A. Amaçlar, B. Hazırlayan kişinin adı, C. Başlık, D. İçindekiler, E. Ön söz. Yanıt A. 5. Aşağıdakilerden hangisi rapor türlerinden biri değildir? A. Gözlem raporu, B. Fizibilite raporu, C. Sağlık kurulu raporu, D. Gezi raporu, E. İkametgah raporu. Yanıt E. İkametgah belgesi rapor değildir. Final deneme sınavı. 1. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi meydana getiren öğelerden biri değildir? A. Anlatılmak istenen, B. Anlama, C. Anlatan, D. Okuyan, E. Dinleyen. 2. Bir bilginin, bir niyetin, bir işaret dizgesinden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihine ulaştırılmasına ne ad verilir? A. Dil, B. Okuma, C. Anlatma, D. Konu, E. Yazma. 3. İnsanlarla iletişimde ilk karşılaşma anında aşağıdakilerden hangisi dikkatimizi çekmez? A. Bedenimizin kapladığı alan, B. Bakışlarımızın yönü, C. Ön yargılı olma, D. Sesimizin tonu, E. Jest ve mimiklerimizin kullanımı. 4. Kırmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir deyim içinde kullanılmamıştır? A. Elindeki bardağı kırınca süt dökmüş kediye döndü. B. Futbolcu son attığı golle rekor kırdı. C. Onun kalp kırmakta üstüne yoktur. D. Herkesin içinde büyük bir pot kırdı. E. Sonunda şeytanın bacağını kırdı. 5. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinlemenin özelliği sayılmaz? A. Dikkat gerektirir. B. Özel çaba ister. C. Karşımızdakini işitmektir. D. Söyleyenleri anlamaktır. E. İşitilenleri değerlendirmektir. 6. Aşağıdakilerden hangisi topluluk karşısında yapılan konuşmalardan biri değildir? A. Konferans, B. Söylev, C. Demeç, D. Kutlama, E. Tartışma. 7. Aşağıdakilerden hangisi yönetici sorumluluklarından biri değildir? A. Toplantı salonunun düzenini denetlemek, B. Konuyu ve konuşmacıları iyi tanımak, C. Sert ve kırıcı davranmamak, D. Dinleyicileri izlememek, E. Eşit konuşma olanağı vermek. 8. Topluluk karşısında konuşacak kişi dinleyicilere tanıtılırken aşağıdakilerden hangisi söylenmez? A. Adı soyadı, B. Mesleği, C. Çalışma alanı, D. Konuşma konusu, E. Fiziksel görünümü. 9. Radyo ve televizyon konuşmalarıyla ilgili aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A. Doğal davranma, B. Başarılı konuşmanın ilkelerine uyma, C. Terimlere başvurmama, D. Örneklere başvurmama, E. Hazırlık notlarına başvurmama. 10. Açış konuşması taslağı aşağıdakilerden hangisi için hazırlanır? A. Kurum yetkilileri için, B. İş arkadaşımız için, C. Çalıştığımız birim için, D. Basın mensupları için, E. Kurum denetleyicileri için. 11. Aşağıdakilerden hangisi yazılı anlatımın özelliklerinden biri değildir? A. Kalıcı olması, B. Bağlayıcı olması, C. Güvenli olması, D. Belgelere dayanır olması, E. Ortam kısıtlaması. 12. Aşağıdakilerden hangisi özel mektup değildir? A. Rapor, B. Teşekkür, C. Kutlama, D. Özür dileme, E. Başsağlığı. 13. Aşağıdakilerden hangisi iş yazılarındandır? A. Makale, B. Deneme, C. Dilekçeler, D. Fıkra, E. Anı. 14. Özel kişilerle iş kurumları ya da bir iş kurumu ile başka bir iş kurumu arasında işle ilgili yazılan yazılara ne ad verilir? A. İş mektubu, B. Deneme, C. Dilekçe, D. Tutanak, E. Karar. 15. Aşağıdakilerden hangisi ticari amaçlı iş mektuplarının içerik özelliklerinden değildir? A. Konu tanıtılır, B. Ayrıntılarına girilir, C. Kısa açık anlatım, D. Senli benli anlatım kullanılmaz, E. Amaç ortaya konur. 16. Toplantıya çağrılanların toplantıya katılıp katılamayacaklarını bildirmeleri isteniyorsa, çağrı yazısında hangi simgeye yer verilir? A. VCB, B. LCV, C. ACV, D. GCV, E. LBA. 17. Aşağıdakilerden hangisi rapor türlerinden değildir? A. Gezi raporu, B. Gözlem raporu, C. Savcılık raporu, D. Denetleme, E. Fizibilite raporu. 18. Anketle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Soru listesidir, B. Sorular açık olmalıdır, C. Kapalı uçlu sorularla hazırlanmalı, D. Kapalı uçlu sorularda olası yanıtlar sıralanır, E. Biçimsel özelliklere yer verilmez. 19. Amaçlanan gerçekleştirilmesi tasarlanan herhangi bir işin gerçekleşebilme koşulları konusunda hazırlanan ön raporun adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Küme raporu, B. Olabilirlik raporu, C. Gözlem raporu, D. Denetleme raporu, E. Bilimsel araştırma raporu. 20. Bir konuda karşılaşılan sorunlara çözüm aramaya yönelik raporun adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilirkişi raporu, B. Gezi raporu, C. Bilimsel araştırma raporu, D. Denetleme raporu, E. Olabilirlik raporu. Yanıt anahtarı 1B, 2C, 3C, 4A, 5C, 6D, 7D, 8E, 9D, 10A, 11E, 12A, 13C, 14A, 15B, 16B, 17C, 18E, 19B, 20C. Ünitelerle ilgili sorular. Ünite 1. 1. Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki iletişim boyutlarından biri değildir? A. Sözlü anlatım, B. Yazılı anlatım, C. İşaretlerle anlatım, D. Beden dili, E. Anlatıcı. Yanıt E. Anlatıcı iletişim boyutunu kullanandır. 2. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi meydana getiren öğelerden biri değildir? A. Anlatılmak istenen, B. Anlama, C. Anlatan, D. Okuyan, E. Dinleyen. Yanıt B. Anlama, iletişimin meydana gelmesi sonucunda oluşur. 3. Bir bilginin, bir niyetin, bir işaret dizgisinden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihne ulaştırılmasına ne ad verilir? A. Dil, B. Okuma, C. Anlatma, D. Konu, E. Yazma. Yanıt C. Bir düşünce, bir duygu, dil aracılığıyla bir zihinden başka bir zihne aktarılır. 4. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Dinleyen ve okuyan kişi alıcı konumundadır. B. Mesaj alıcıya iletilendir. C. Konuşma ve yazma verici dil etkinlikleridir. D. Konuşan ve yazan kişi alıcı konumundadır. E. Verici ve alıcı aynı ortak alanda yaşarlar. Yanıt D. Konuşma ve yazma verici dil etkinlikleridir. 5. Bir işletmede çalışanlardan iletişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Yöneticileriyle nasıl iletişimde bulunacaklarını öğrenmeliler. B. Üstlerinden gelen mesajı almalı ve tepki göstermemeliler. C. Halkla iletişimi bilmeliler. D. İş arkadaşlarıyla iletişim kurmanın yollarını bilmeliler. E. İletişimde kullanılan araçlar iyi tanınmalı. Yanıt B. Bir işletmede çalışanlar üstlerinden gelen mesajı yorumladıkları gibi tepki de göstermelidirler. 6. Üst yöneticilerle ilişkideyken çalışan ve yönetici hangi durumdadır? A. Konuşan dinleyen, B. Kaynak verici, C. Yöneten çalışan, D. Kaynak alıcı, E. Yöneten alıcı. Yanıt D. Yöneticilerle ilişkide siz kaynak, üst yöneticiniz ise alıcı durumundadır. 7. Aşağıdakilerden hangisi üst yöneticilerle iletişimde bulunmanın nedenlerinden biridir? A. Çalışanın işiyle ilgili isteklerinin yerine getirilmesi, B. Daha iyi ücret alabilme, C. İletişim araçlarını daha iyi kullanabilme, D. Yöneticiye daha yakın olabilme, E. Kişinin kendini mutlu hissetmesi. Yanıt B. Üst yönetici tarafından iletilen talimatları anlamak, tavsiyeleri dinlemek, mesajları önemsemek çalışanların yararınadır. 8. Aşağıdakilerden hangisi çalışanlarla iyi iletişim kurmanın sonuçlarından biri değildir? A. Çalışanlarla iyi iletişim kişiye mutluluk verir. B. İşletmeyi güler yüzlü kılar. C. İşletmede daha az yanlış yapılmasını sağlar. D. İş yerinin verimini artırır. E. Çalışanların işletmeye daha çok bağlanmalarını sağlar. Yanıt E. Çalışanların işletmeye daha çok bağlanmalarını sağlar. 9. Bir kişinin duygularını ve düşüncelerini söz, yazı ya da işaretlerle başkalarına iletmesine ne ad verilir? A. Anlatım, B. Anlama, C. Sözlü anlatım, D. Dil, E. Konuşma. Yanıt A. Anlatım, yaşantılarımızı başkalarıyla paylaşmaktır. 10. Aşağıdakilerden hangisi anlatım yollarından biridir? A. Öğrenme, B. Düşünme, C. Sözlü anlatım, D. Anlama, E. Tanımlama. Yanıt C. Sözlü anlatımı yani konuşması açık, doğru ve etkili olan kişiler çevrelerinde olumlu izlenimler bırakırlar. 11. Aşağıdakilerden hangisi yazılı anlatımla sözlü anlatım arasındaki en belirgin farklılıktır? A. Yazılı anlatımın kalıcı olması, B. Yazı dilinin kullanılması, C. Yazılı anlatımda sanatlı dil kullanılması, D. Yazılı anlatımın daha uzun olması, E. Yazılı anlatımın daha az kullanılması. Yanıt A. Yazılı anlatım kalıcıdır. Yani hiçbir zaman farklılık göstermez. Sözlü anlatım kalıcı değildir. Söz uçar, yazı kalır. 12. Aşağıdakilerden hangisi yazılı anlatımda bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A. İyi düşünmek ve ne söylemek istediğimizi bilmek. B. Açık ve doğru anlatımı kullanmak. C. Noktalama işaretlerini doğru kullanmak. D. Sanatlı bir anlatımı kullanmak. E. Sözcük seçimine dikkat etmek. Yanıt D. Sanatlı bir dil kullanmak zorunlu değildir. 13. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim boyutlarından biri değildir? A. Trafik işareti, B. Yazı, C. Üniforma, D. Renkler, E. Mimikler. Yanıt B. Yazı sözsüz iletişim boyutlarında değil, yazılı anlatım boyutlarındandır. 14. İnsanlarla iletişimde ilk karşılaşma anında aşağıdakilerden hangisi dikkatimizi çekmez? A. Bedenimizin kapladığı alan, C. Bakışlarımızın yönü, C. Önyargılı olma, D. Sesimizin tonu, E-jest ve mimiklerimizin kullanımı. Yanıt C. İnsanlarla iletişimde ilk karşılaşma ve ilk karşılaşmanın ilk dakikaları izlenim kazanma açısından çok önemlidir. 15. Sözsüz iletişimde aşağıdakilerden hangisine uymak gerekmez? A. Yüz ifadesini inceleme, B. Giyim kuşama bakma, C. Etkili, başarılı konuşma, D. Önyargılı olmama, E. Beden hareketlerini anlamlandırma. Yanıt C. Sözsüz iletişimde etkili ve başarılı bir konuşma gerçekleşmez. 16. Sözsüz iletişimde aşağıdakilerden hangisinden yararlanmamalıyız? A. Renklerden, B. Sözlü anlatım, C. Grafiklerden, D. Giyim kuşamdan, E. Mekandan. Yanıt B. Sözsüz iletişimde sözlü anlatımdan yararlanmayız. 17. İletişimle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. İletişimde mesaj vardır, B. Konuşma alıcı dil etkinliğidir, C. Yazma verici dil etkinliğidir, D. İletişim karşılıklı çabaya bağlıdır, E. İletişim demokratik yaşamın gereğidir. Yanıt B. Konuşma verici dil etkinliğidir. 18. Aşağıdakilerden hangisi susmanın iletişimdeki işlevlerinden biri olamaz? A. Dikkat çekme, B. Gücü belirtme, C. Düşünmeyi anlatma, D. Konunun anlaşılmasını hızlandırma, E. İletişime kimin başlayacağına karar verilmesini sağlama. Yanıt D. Susmayla konunun anlaşılması sağlanamaz. 19. Konuşma insan aklını kullanma sanatıdır diyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A. Eflatun, B. Aristo, C. Doğan Akson, D. Sokrates, E. Durkheim. Yanıt A. 20. Aşağıdakilerden hangisi hem yazılı hem de sözlü anlatımda dikkat edilmesi gereken ortak öğelerden biri değildir? A. Sözcük seçimi, B. Açık ve doğru anlatım, C. Ses tonu ve vurgu, D. Düşünce akışı, E. Konu bütünlüğü. Yanıt C. Ses tonu ve vurgu sözlü anlatımda önemli unsurlardır. Ünite 2. 21. Aşağıdakilerden hangisi anlatım biçimlerinden biri değildir? A. Açıklama, B. Örnekleme, C. Tartışma, D. Betimleme, E. Öyküleme. Yanıt B. Örnekleme, düşünmeyi geliştirme yollarındadır. 2. Bilgi vermek istediğimizde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisini kullanırız? A. Örnekleme, B. Açıklama, C. Tartışma, D. Öyküleme, E. Betimleme. Yanıt B. Açıklamada temelde amaç öğretmektir. Bu da bilgi verme esasına bağlıdır. 23. Anlatımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Sanatsal anlatımda kanıtlama yoktur. B. Sanatsal anlatımda duygular önemlidir. C. Sanatsal anlatımda bilgi vermek esastır. D. Bilimsel anlatım nesneldir. E. Bilimsel anlatımda duygular önemsizdir. Yanıt C. Sanatsal anlatımda bilgi vermek esas değildir. 24. Daha çok bilimsel anlatımda kullanılan anlatım biçimleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A. Tartışma betimleme, B. Betimleme öyküleme, C. Karşılaştırma öyküleme, D. Bilgi verme tartışma, E. Karşılaştırma betimleme. Yanıt D. Bilimsel anlatımda bilgi verme veya öne sürülen bir görüşü çürütme vardır. 25. Yerleşmiş olan bir düşünceyi, davranışı değiştirmek istediğimizde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine başvururuz? A. Tartışma, B. Açıklama, C. Öyküleme, D. Tanımlama, E. Betimleme. Yanıt A. Tartışmada esas bir bilgiyi çürütme veya kanıtlamadır. 26. İzlenimleri anlatmada ve yaşanan olayları başkalarına anlatmada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangilerine başvurulur? A. Açıklama, öyküleme, B. Betimleme, öyküleme, C. Açıklama, tartışma, D. Tartışma betimleme, E. Öyküleme tartışma. Yanıt B. 27. Tanzimat sanatçısı romanda sosyal sorunları gündeme getirirken, temelde okuyucuya bir ibret dersi vermeyi amaçlıyordu. Namık Kemal'in deyişiyle roman faydalı bir eğlenceydi. O hem boş zamanları değerlendirmeye yarıyor, hem de kişileri düşündürüyordu. Servet Efü'nün sanatçısı ise roman sanatını ön plana alıyor, olay kuruluşu ile kişi kadrosu uyumlu bir biçimde düzenlemeye özen gösteriyordu. Bu parçada düşünceyi geliştirmek için daha çok aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A. Betimlemeye, B. Karşılaştırmaya, C. Tanımlamaya, D. Örneklendirmeye, E. Tanık göstermeye. Yanıt B. 28. Karşı karşıya oturmuş iki insan artık yüzlerimizi göremiyor, yalnız seslerimizi okuyorduk. Birden arkamızdan garip bir fısıltıyı andıran bir hışırtı duyar gibi olduk. Başımızı çevirdik, iki büyük fıstık ağacı arkasından kırmızı bir ay sanki yapraklara sürünerek yükseliyordu. Birden etrafımızda dünyanın bütün manzaraları değişti. Sanki Japonyalı bir ressamın siyah mürekkeple çizdiği, belirsiz ve tamamlanmamış bir alem içindeydik. Etrafımızda gündüzün bütün uyuz ağaçları yerine zengin bir orman meydana gelmişti. Karşıda yemek yiyen ailenin kirli kızları, yüzlerine vuran ışığın içinde birer süslü hayal olmuşlardı. Denizin bulanık suları boşalmış, onun yerine şimdi sahilin kumları üzerinde ışıktan bir su şarkı söylüyordu. Bu parçada yazarın okuyucuya yönelik amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilgi verme, B. Yol gösterme, C. Düşüncesini değiştirme, D. İzlenim kazandırma, E. Bir görüşü kanıtlama. Yanıt D. Yazar izlenimlerini somutlaştırarak anlatıyor. 29. Ahmet Mithat, eğlenceli ile faydalıyı birbirine katarak romanlarını ekseriye rengarenk bir bilgi kitabı, hoş bir malumat panoraması haline getirir. Bazen harikulade bir maceranın arasına yer yer Yunan mitolojisinden tutunuz da, vapurların teknik özelliklerine kadar türlü türlü parantezler girer. Hele dur okuyucum diye başladı mı Mithat Efendi mutlaka ders verir. Varsın okuyucu romanın sonu ne olacak diye çırpınıp dursun. O hiç aldırış etmez, öğreteceğini öğretir. Sonra da öğrencisine muziplik eden o sevimli hocalar gibi heybetli sakalının altından kıs kıs güler. Okuyucu belki önce kızar söylenir ama bir gün bir yerde Jüpiter hazretlerinden söz açılsa alık balık bakmaz ve içinden Mithat Efendi'ye dualar eder. Mithat Efendi hem ilginç bir romancı hem de dersini çok iyi dinletmesini bilen bir hocadır. Bu parçada yazarın okuyucuya yönelen amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. İzlenim kazandırma, B. Okuyucuya bilgi verme, C. Düş gücünü kamçılama, D. Kanıları değiştirme, E. Olay içinde yaşatma. Yanıt B. Yazar Ahmet Mithat'la ilgili okuyucuya bilgi veriyor. 30. Bir edebiyat ürününün yarına kalırlığını salt diline bağlayamayız. Dili kadar seçilen konunun işlenişi de önemlidir. Ne var ki kimileri için yarına kalmanın ölçüsü dil ve işleyişten çok konudur. Konunun toplumca sevilmesi, benimsenmesi gerekir. Ama bu da her zaman için yeterli değildir. Yayımlandığı günlerde konusu bakımından çok beğenilen, el üstünde tutulan bir yapıt geleceğe kalmayabilir. Çünkü bir yapıtın yaşarlık kazanması dili ve konunun işlenişi kadar içeriğinde yeni olmasını gerektirir. Yukarıdaki parça aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisiyle yazılmıştır? A. Tartışmacı anlatım, B. Betimleyici anlatım, C. Açıklayıcı anlatım, D. Öyküleyici anlatım, E. Abartılı anlatım. Yanıt A. Yazar önceden geçerliliği olan bir kanıyı değiştirmeye çalışıyor. 31. Yeni sözcüklerin dar bir çevrede kaldığını, yalnızca kent soylu aydınların dilinde yaşadığını iddia edenler, bunun bir eğitim ve öğretim işi olduğunu anlamıyorlar. Ellerinde nesnel ölçütler de yok. Halk diyorlar ama gerçekte halkı değil, kendilerini ölçü olarak alıyorlar. Buradan geliyor yanılgıları da. Çünkü Öztürkçe akımının getirdiği yeni sözcüklerin ezici bir çoğunluğu, halkın konuşma dilinde var olan sözcüklerdir. Bunların yazı diline girişi, dil devriminden sonra olmuştur. Yeni sözcükler denilişi de bundandır. Söz gelimi, yoğun çaba, kuşku, ödül, sıvı, doruk gibi sözcükleri yeni diye adlandırıyoruz. Oysa halk ağzından derlenmiş sözcüklerdir bunlar. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A. Tartışma, B. Karşılaştırma, C. Öyküleme, D. Tanık gösterme, E. Betimleme. Yanıt A. Yazar önceden kabul edilen bir görüşün yanlışlığını açıklamaya çalışıyor. 32. İhtiyar kadın iki sıska ve küçük öküzün çektiği kağnının arkasında çıplak ayakları taşlara takılarak elinde değnek ağlamaktan kısılmış sesiyle öküzlere bağırmaya çalışarak yürüyordu. Yaz gecelerinin parlak ay ışığı altında çakalların sesini bastıran bir gıcırtı ile ilerleyen bu kağnı hiç de bir ölü taşıra benzemiyordu. Öküzler sırtlarına vuran aydınlık altında canlı ve gürbüz, yamalı yorgan ve köhne kağnı fevkalade kıymetli bir madenden yapılmış gibi güzel ve yeni görünüyorlardı. Kadının gölgesi elindeki değnekle beraber beyaz taşların, çalıların üzerinden atlayarak metrelerce uzanıyor, raks ediyor gibi sıçrıyordu. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A. Örnekleme karşılaştırma, B. Benzetme örnekleme, C. Öyküleme betimleme, D. Açıklama benzetme, E. Tartışma öyküleme. Yanıt C. Paragrafta hem bir olayın gelişimi hem de olayla birlikte kişilerin ve kavramların betimlemesi yapılmaktadır. 33. Bir romancı romanını yazarken kendi yaşamından da başkalarının yaşamından da yararlanabilir. Doğaldır bu. Ama romanını salt kendi yaşamı üzerine kurmaya kalkışırsa, romanın temel yasalarından birine uymamış olur. Çünkü gündelik yaşamın ayrıntılarıyla romana özgü dünyanın ayrıntıları çatışır. Böyle olunca da hem başarılı bir kurgu sağlanamaz, hem de roman okuru ilgilendirmeyen bir sürü gereksiz ayrıntıyla dolar. Romanda ise işlevsel olmayan ayrıntıya yer yoktur. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A. Betimleme öyküleme, B. Öyküleme örnekleme, C. Açıklama tartışma, D. Tanımlama örnekleme, E. Tartışma öyküleme. Yanıt C. 34. Dilimize Fransızcadan giren laik sözcüğünün kökeni eski Yunanca'daki laikos'tan gelmektedir. Laikos, halka, kalabalığa ait demektir. Orta Çağ Avrupa'sında din işleri ile ilgili olmayanları anlatmak için kullanılan bu kavram, daha sonra siyasal bir anlam kazandı. Laiklik, yönetimin, politikanın, eğitimin, devlet yönetimi ve toplum hayatının, hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A. Betimleme, B. Tartışma, C. Karşılaştırma, D. Açıklama, E. Öyküleme. Yanıt D. Laik sözcüğü hakkında genel bir bilgi verilmektedir. 35. İlkin şöyle bir soru soralım kendimize. Şiiri şiirden soyutlamak mümkün müdür? Yani ilk günden bugüne dek yazılmış şiirlerle ortak bir düzen kurulmuştur da, bu düzenin dışında kalabilen şiirler olmuş mudur? Olmuşsa bunlar canlılıklarını, etkinliklerini, işlevlerini sürdürebilmişler midir? Hiç sanmıyorum. Yıkıcı bir şiir akımı bile yıktığı değerlerle beslenmek, geride bıraktığı dil, biçim, yapı özelliklerini kaynak yaparak güçlenmek zorundadır. Bırakalım dünya şiirini, kendi ozanlarımızı, örneğin bir Ahmet Haşim'i, bir Yahya Kemal'i inkar ederek, onlarla ilgimizi büsbütün keserek ozanlar katına erişebilir miyiz? Şiir tarihi içinde yer alan, çağdan çağa uygulanabilen, kendi öz gerçeğini yitirmeden değişebilen bütün şiirleri canlı, yaşaması olan bir bütünlük kurarlar. İşte şiirin şiirden soyutlanması, ozanın bu bütünlüğe boş vermesi, şaşırtıcılıkla bulguya dayalı bir gösteriyle yetinmesi demektir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A. Tartışma, B. Betimleme, C. Karşılaştırma, D. Açıklama, E. Öyküleme. Yanıt A. 36. Tragedya ve komedya ele aldıkları konuyu, işleyiş ve aksettiriş bakımından ne kadar farklı olursa olsun, ikisi de aynı amaca hizmet eder. Bu amaçta Aristo'nun dediği gibi, insan ruhunu temizlemekten başka bir şey değildir. Bunu birisi hıçkırıklarla, gözyaşıyla yaparsa, diğeri de gülmeyle, kahkaha ile yapar. Hayat düşünen için komedya, hisseden için tragedyadır, diyen bir söz hatırlıyorum. Bu söz, komedyanın zeka, tragedyanın da heyecan işi olduğunu ne güzel anlatmaktadır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır? A. Karşılaştırma, B. Tanık gösterme, C. Açıklama, D. Benzetme, E. Betimleme. Yanıt A. Tragedya ile komedya karşılaştırılmaktadır. 37. Köyün kuzeyinde tekten bir ev. Evin naylon gerili dar penceresinden akkarların üzerine ölgün bir ışık demeti sarkıyor. Ev tek odalı. Odanın üst başındaki sedirde bir yatak serili. Yatakta hasta bir adam yatıyor. Yüzü ayva sarısı, bakışları ölgün. Nefes aldıkça fırlak nefes borusu hırıltılı sesler çıkarıyor. Adamın başında yaşlı mı yaşlı bir kadın, gözyaşlarını kirli entarisinin eteğine siliyor. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A. Karşılaştırma, B. Açıklama, C. Öyküleme, D. Betimleme, E. Tartışma. Yanıt D. Bir ev ve evin içindekilerle ilgili izlenimler anlatılmakta. 38. Aşağıdakilerden hangisi anlatım kaynaklarından değildir? A. Gözlem, B. Yaşantı, C. İlgi alanları, D. İletişim araçları, E. Maddi kaynaklar. Yanıt E. Anlatımın başarıyla gerçekleştirilmesinde maddiyatın yeri yoktur. 39. Aşağıdakilerden hangisi iletişim araçlarından biri değildir? A. Televizyon, B. Tiyatro, C. Afiş, D. Dipnot, E. Reklam. Yanıt D. 40. Aşağıdakilerden hangisi kitaptan yararlanmanın sonuçlarından biri değildir? A. Kültürel kimliği geliştirir, B. Maddi gücü arttırır, C. Yaşantıya yeni boyutlar kazandırır, D. Anlatımı zenginleştirir, E. Bilgi dağarcığını zenginleştirir. Yanıt B. 41. Kitabın ana noktalarının madde madde yazılmasına nokta nokta nokta denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Not alma, B. Özetleme, C. Alıntılama, D. Dipnot, E. Duyuru. Yanıt A. Bilgilerin derli toplu ve hazır bir şekilde bulunmasını sağlar. 42. Not almada aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A. Yazar, B. Kitap adı, C. Basıldığı yer, D. Tarih, E. Baskı sayısı. Yanıt E. Baskı sayısı belirtilmez çünkü gerekli bilgi değildir. 43. Not alırken kullanılan kartlara ne ad verilir? A. Fiş, B. Evrak, C. Not alma kartı, D. Alıntılama, E. Tutanak. Yanıt A. Notların bizi ilgilendiren bölümlerin o bölümle ilgili düşüncelerin kısaca yazılmasıdır. 44. Okuduklarımızda bize ilginç gelen, başkalarında ilgilenebileceği kimi cümle ve bölümleri aynen almaya ne ad verilir? A. Aynen aktarma, B. Dipnot, C. Alıntılama, D. Not alma, E. Özetleme. Yanıt C. Alıntılama, anlatılanları destekleme ya da tanık göstermede önemlidir. 45. Alıntı yapılan kaynakla ilgili bilgilerin yazının içinde verilmesine ne ad verilir? A. Aktarma, B. Fiş, C. Dipnot, D. Not alma, E. Kaynak. Yanıt C. Alıntı yapılan kaynakla ilgili bilgi yazının içinde ya da sayfanın altında dipnot olarak gösterilir. 46. Biraz sonra babamın sesi kesilince meraklandım. Kapıyı usulca açıp baktım. Yok, yatmış. Onlar mışıl mışıl uyurken ben çalışayım istiyorlar. Peki, madem lise diploması bu kadar önemli bir şey, çalışayım. Bütün gece uyumadan çalışayım. Sabah annemi üzecek kadar çalışayım da görün. Ama hayatta çok daha önemli şeyler olduğunu biliyorum ben. Neyse, kafamı da bozmadan matematiğe başlayayım dedim. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A. Öyküleme, B. Açıklama, C. Tanımlama, D. Örnekleme, E. Karşılaştırma. Yanıt A. Olayın gelişimi zamana ve mekana bağlı olarak anlatılmış. 47. 1. Öykülerdeki karakterler bir bütündür. 2. Öykünün başında erdemli olan bir kişi birkaç sayfa sonra bir üç kağıtçı olarak karşımıza çıkamaz. 3. Çıkarsa inandırıcılıktan yoksun olur. 4. Bir yazarın seçtiği konu öykünün değerini belirler. 5. Yazar karakterlerini her zaman bir bütün olarak düşünmek zorundadır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt D. Yazar öyküde yer alan karakterden bahsederken konunun öykü açısından önemine geçmiş, dolayısıyla farklı bir konudan bahsediyor. 48. Cahil olan karanlık içinde bulunduğu için önünü ardını göremez, tökezler yuvarlanır. Bilen ise yürüdüğü yolu görür, nereye varacağını kestirir. Bu yüzden ona aydın diyoruz. Haklı olarak, aydın olmayan özgür olamaz. Kişiler içinde, toplumlar içinde doğrudur bu. Karanlık içindeki toplum bir köleler toplumudur. Özgürlük nedir anlamaz. Düşünmez, körü körüne yaşar. Bu parçada düşünceyi geliştirmek için daha çok aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A. Tanımlama, B. Karşılaştırma, C. Örneklendirme, D. Tartışma, E. Öyküleme. Yanıt B. Aydın ve cahil kavramları karşılaştırılmakta. 49. Kendinize ille de bir dost bulmak isterseniz onu kitaplar arasında aramalısınız. Her şeyden, herkesten vefasızlık gelir, kitaplardan gelmez. Dahası, insanoğlu dost bellediği bir kitaptan uzaklaşmak istese, onun arkadaşlığını yavan bulmaya başlasa bile, bilir ki o kitap can ciğer oluşlarından önce neyse, sonra da odur. Kendisine hiçbir kötülük yapmayı düşünmez. Sizce de öyle değil mi? Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Söz oyunları yapmaya özenilmiştir. B. Gereksiz ayrıntılara yer verilmiştir. C. Konuşma havası içinde yazılmıştır. D. Görsel öğelere ağırlık verilmiştir. E. Doğa olayları kişileştirilmiştir. Yanıt C. 50. Uzun lafın kısası, dostların topu %100 sıçan otuna bastırılmış bir kıskançtan başka bir şey değildir. Hem kendilerinin kıskanç olduklarını bile bilmezler. Sağ gözünü sol gözünden kıskananlar bile, çekemezliği benim aklım almaz derler. Haşim'in yaşadığı günlere bakacak olursanız, çoğu yazarların bunların içinde dostları da vardır elbet. Onun gözünü oymak için sıraya girdiklerini görürsünüz. En yufka ozanlardan Orhan Seyfi bile, Haşim'in düz yazılarını över de, laf ozanlığından açılınca onu çaylaklıkla suçlar. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Varlıklar ayırıcı özellikleriyle anlatılmıştır. B. Görsel öğelere ağırlık verilmiştir. C. Benzetme ve kişileştirmelerden yararlanılmıştır. D. Gereksiz ayrıntılara yer verilmiştir. E. Konuşma havası içinde yazılmıştır. Yanıt E. 51. Üstleri ağır kokulu mersin ağaçlarıyla kaplı tepeler geçildikten sonradır ki, kayalar birdenbire başlar. İnsan birden ürker. Kayalarla birlikte çam ağaçları da başlar. Çamların birer billur pırıltısındaki sakızları buralarda toprağa sızar. İlk çamlar geçildikten sonra gene düzlüklere varılır. Bu düzlükler boz topraktır, verimsiz kıraç. Buralardan Toros'un karlı dorukları yanındaymış, elini uzatırsan tutacakmışsın gibi gözükür. Bu parçanın anlatımında hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? A. Öyküleme, B. Betimleme, C. Açıklama, D. Tartışma, E. Tanımlama. Yanıt A. 52. Yerleşik bir tanımla okuma, basılı ve yazılı simgelerle iletişim kurma etkinliğidir. Bu yönden okuma edimi ya da etkinliğini salt harfleri tanıma, bunları birbiriyle çatarak anlamlandırma becerisi olarak sayamayız. Çok yönlü, çok boyutlu bir etkinliktir okuma. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden özellikle hangisine başvurulmuştur? A. Açıklama, B. Betimleme, C. Öyküleme, D. Karşılaştırma, E. Örnek verme. Yanıt A. 53. Okuma tutkuların en soylusudur. Ekmek nasıl bedeni beslerse o da öylece ruhu besler. Alhan Sekar, okumak için tatlı tatlı kendinden geçme demiştir. Büyük yazarlar ömürlerinin yarısını okumakla geçirmişlerdir. Montesquieu, çeyrek saatlik bir okumanın gideremediği kederim olmamıştır der. Bir kitap her zaman güvenilebilecek bir dosttur. Yaz içinde bir ahbabına Alphonse Daudet, güzel kitaplar okuyun diye yazmıştır. Bu parçada yazar söylediklerini inandırıcı kılmak için aşağıdakilerden özellikle hangisine başvurmuştur? A. Betimleme, B. Öyküleme, C. Tanımlama, D. Tanık gösterme, E. Karşılaştırma. Yanıt D. Yazar söylediklerini kanıtlamak için tanık gösterme yolunu seçer. 54. Okur yazar olmak ayrı şey, okur olmak ayrı. Hemen çoğumuz okula başlayışımızdan kısa bir süre sonra harfleri birbirleriyle çatarak anlam çıkarma, bir başka deyişle okur yazarlık becerisini kazanırız. Ancak yaşamın akışı içinde bu beceriyi sürekli kullanma gereğini duymayız. Bir yana bırakırız. Bırakmayanlarımız da gazetelerin sunduğu politika, dedikodu, borsa haberlerini okumada, çizgi roman, fotoroman türünden yığınsal ürünleri tüketmede kullanır onu. Bu bağlamda çoğumuz okur değil, okur yazar sayılırız. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A. Karşılaştırma, B. Örnekleme, C. Tanımlama, D. Öyküleme, E. Betimleme. Yanıt B. 14. kaset, 1. yüzün sonu.